Ayrım 13, sayfa 139. Yatak öğretmeni Sujata Masey. Lakshmi'nin kısaltılmışı Lucky, önceki gece kibar davranan kız bana kozmetikler hakkında bir şeyler öğretmek istediğini söyledi ve ben de merak içinde kabul ettim. Lockwood'da gözlerine külle çizgi çeken hizmetçi kızlar görmüştüm ama Lucky bana aynı işi daha temiz yapan siyah bir göz kalemi gösterdi. Metal bir kutuya doldurulmuş pembemsi allık yanaklar içindi ve gümüşü ve kahverengi tonlar göz kapaklarına sürmek içindi. Sonra hepsi de kırmızı, pembe veya mor renkte kısa ve kalın bir dizi kalem daha vardı. "Sen hangi kastansın?" diye sordu Lucky dudaklarımı boyamak için kırmızı bir fırça kullanırken. Sanki bu sorduğu sorudan daha önemliymiş gibi gözlerini dudaklarıma dikmişti ama numara yaptığını biliyordum. Eğer nereden geldiğimi bilseydi fırçayı elinden atmak zorunda kalırdı. Dudaklarımı boyamayı bitirdikten sonra "Hiçbirinden," dedim, "ben Hristiyanım." "Bütün Hintli Hristiyanlar daha önce başka bir şeydi," beni öper gibi yaparak bir kahkaha attı. Ona gülümseyemedim. "Bunu neden soruyorsun?" "Seni dün gece izledim. Hizmetçilere bakmıyordun. Sana hizmet etmek için geldiklerinde hep başını öne eğiyordun. Herkes yeni kızı merak ediyor. İngilizcesi Mayfair. Ama Mayfair tavırlar nerede?" "Üzgünüm," dedim sakin görünmeye çalışarak ama içimde fırtınalar kopuyordu. "Senin bir dom olmadığını biliyorum," dedi. "Yakmak için ölüleri hazırlayan insanların ait olduğu kasttan bahsederek. Bir çöpçü olduğunu da sanmıyorum. Sen başka bir şeysin. Bir tür sudra." Gözlerimi kapatarak başka bir yerde olmayı diledim. Ailemin, Tanrı Brahman'ın bedeninin alt kısmından geldiğinde haklıydı. Ama babam bana bacakların vücudun en güçlü kısmı ve bunun ondan bize bir armağan olduğunu söylemişti. Eskiden bunu kabul ediyordum. Fakat Lockwood'da yaptığım ağır işten ve gördüğüm haksız davırdan sonra duygularım değişmişti. "Korkma," dedi Lucky mücevher kutusunu karıştırıp içinden bir çift küpe çıkartırken. "Ben yukarı kastan değilim. Ailem sazdan dam yapanların kastından geliyor. Babam ben 7 yaşımdayken onlara bir oğlan ihsan etmesi için beni bir tapınağa sattı." "Sonra ne oldu?" "Ben konuşurken küpeleri bıraktı ve bütün neşeli ifadesi kaybolan gözlerini kaldırıp bana baktı. Bir daha onları hiç görmedim. Onun için bir erkek kardeşim olduğumu bilmiyorum. Tapınakta hayat çok zordu. Çok az yiyecek ve korkunç iş vardı. Tek iyi tarafı dans etmeyi öğrenmekti. Ben 14 yaşımdayken annenin arkadaşlarından biri grubumuzun gösterisini izlemeye geldi. En çok beni beğenmiş. Böylece beni alıp buraya getirmek için rahiplere para vermiş. Artık Lakshmi değil, Lucky'yim. Bu isim bana uyuyor. Kendimi şanslı hissediyorum." "Burada yaşadığın için şanslısın. Babam denizin yakınında bir jamidar için pirinç yetiştiriyordu." Bunun babamın bir köylü olduğunu söylemekten daha onurlu bir ifade şekli olduğuna karar vermiştim. "Ben dans edemem. Senin gibi yeteneklerim de yok. Eğer İngilizce konuşmamı saymazsan." Lucky bir elini teselli edercesine omzuma koyup diğeriyle bir el aynasını yüzüme tuttu. "Sesin yüzüne uymuyor Pammy ama her ikisi de çok hoş. Bir daha gözlerini kimseden kaçırmayacaksın, unutma. Sadece bir beyefendinin karşısında utangaç görünmeye çalıştığın zaman gözlerini yere indir. O zaman bile kirpiklerinin arasından böyle cilveli bir şekilde bakmalısın." "Neden bir beyefendiye bakayım ki?" diye sormak istedim. Fakat dışarıda çarpan bir araba kapısının sesi konuşmamızı kesti. Lucky yataktan kalkıp pencereden bakmaya gitti. Aradaki açıklıktan şişman, kırmızı yüzlü bir İngiliz polis gördüm. Bir anda paniğe kapıldım ve temiz, parfümlü vücudum tere gömüldü. Beni yakalamışlardı. "Gitmeliyim." Çıkınımı toplayıp merdivenlerden koşarak inerek bahçeden arkadaki dar sokağa ne kadar çabuk çıkabileceğimi hesaplamaya başladım. Anne ile diğerlerine teşekkür edecek zaman yoktu. Kaçmaktan başka hiçbir şey yapma şansım yoktu. "Ne oluyor? Neden korkuyorsun?" Lucky ellerimi tutarak gitmeme engel oldu. Sanki koşuyormuşum gibi şimdiden sık sık nefes aldığımın farkına vardım. "Polis, ne olur ona burada olduğumu söyleme." O senin için gelmedi. Sahip olduğum her şey üstüne yemin ederim. Ellerimi bıraktı. Polisten korkan pek çok hoş insan vardır, anlat bana. Hiçbir şey söylememeliydim ama Lucky'nin yüzünde o kadar halden anlar bir ifade vardı ki, çalıştığım bir okulda öğrenci bir arkadaşımın öldüğünü ve polisin onun kolyesini çaldığımdan şüphelendiğini itiraf ettim. Lucky hikayeyi dinlerken boyalı gözlerini kocaman açtı ve bitirdiğim zaman da sıkıca sarıldı. Kimseye söylemeyeceğim ama Amir Howard'ın ne senin ne de bizim için bir tehlike olmayacağına söz veriyorum. O Karakburg polisinin şefi ve Bonnie'nin iyi bir arkadaşıdır. Onun arkadaşı mı diye sordum inanamayarak. Hem de çok iyi. Mutlu gülümsemesi geri gelmişti. Haydi odasına gidip onun geldiğini haber verelim. Amir Howard o gün Rose Villa'ya geldiğini gördüğüm ilk erkekti. Öğleden saat 3'e kadar onu birkaç erkek daha izledi. Annenin kızları duyduğum seslerden anladığıma göre çoğunlukla İngiliz veya Anglo-Hintli olan arkadaşlarını karşılamak için merdivenlerden inip çıkıyorlardı. Yatağımın üstünde oturmuş kızların verdiği film dergilerini okumaya çalışırken aşağıdan gelen konuşma ve kahkaha sesleri dikkatimi dağıtıyordu. Neden bu adamlar gün ortasında ziyarete geliyordu? Saat 4'ten sonra kızların yıkandığı, yeniden giyindiği ve çay içtiği bir boşluk oldu. Sonra bütün gece boyunca daha çok ziyaretçi geldi. Tıpkı önceki gece gibi Bonnie'nin odasına tek başıma yatmaya gittim ama bu sefer zor uyudum. Ertesi sabah Bonnie'yi yanımda uyur halde bulunca çayımı içerek uyanmasını bekledim. Uyandığı zaman sorularım hazırdı. Bu ziyaretçiler kimdi ve neden o kadar çoğu İngilizdi? Bonnie hala etrafında rimel izleri olan gözlerini yarı açarak bana baktı. Yakında onlarla tanışacaksın dedi. Seni bugün şehre götürmek istiyorum. Bir iki iş görür ardından da Bombshell'i görmeye gideriz. Kahvaltıdan sonra Bonnie beni Avrupalılar gibi giydirdi. Bol kol yenleri olan bir bluzla bacaklarımın alt kısmını tamamen açıkta bırakan bir etek. Kendimi böyle yabancı giysiler içinde görünce hem heyecanlandım hem de utandım. Bonnie yüksek topuklu ayakkabılarını da giymemi istedi. Ama bileğimi o kadar çok burktum ki pes ederek giymem için eskiden odasını paylaştığı kızdan kalan göz alıcı bir çift sandalet verdi. Bunlar verdiği her şeyden daha iyi uyumuştu. Şehri pek görmemiştim. Onun için Bonnie ile birlikte hareketli Gole pazarına gitmeye can atıyordum. Ama şaşkınlık içinde Bonnie'nin hiçbir dükkanla ilgilenmeden banka dediği bir binaya girdiğini gördüm. Binanın dışına ellerinde süngülü tüfekler ve başlarında yüksek sert sarıkları olan çok hidarlar koruyordu. İçeride siyah beyaz mermerle kaplı büyük bir oda vardı. Bir duvarda cilalı ahşap bir tezgah vardı ve pirinçten parmaklıklar arkasında çalışan Anglo-Hintli beyleri sıraya girmiş müşterilerden ayırıyordu. ''Bugün para çok.'' Bonnie yüzü ışıldayarak bana cüzdanının içindeki bir paket rupiyi gösterdi. Bana bankanın hırsızların çalmaması için parasını güvenli bir şekilde koruyacağını açıkladı. 100 rupi yatırıyordu. 20 rupi Kattak'taki ailesine yollayacak, 10 rupi de gelecek haftaki eğlence için saklayacaktı. Bu kadar çok kazanmak için nasıl bir işi olduğunu merak ettim ama önce kullandığı sözcüğü anlamak istedim. Eğlence, duymadığım bir İngilizce sözcüktü ve bana bunu açıklamasını istedim. Bonnie güldü ve bunun sinema, restoran ve elbise demek olduğunu söyledi. Bankaya yatırdığı paranın 50 rupisini beni Rose Villa'ya getirdiği için annenin vermiş olduğunu söyledi. Eğer Rose Villa'da kalmaya karar verirsem bu para ikiye katlanacaktı. Neden bir arkadaşını eve getirdiği için bir kıza para verilirdi ki? Bunu merak ettim ama bu zenginler tanıdığım en tuhaf insanlardı. Yakında senin de kendi paran olacak dedi Bonnie bankadan çıktıktan sonra. Kazanmış olduğum her bir rupiyi bayan Rachel'ın saklaması sayesinde kaybettiğimi bilmiyordu. Parayı bankada muhafaza etmek bir insana vermekten daha iyi gibi görünüyordu. Anneye evde bazı işleri yapmak istediğimi söyledim ama bana hiç iş vermedi dedim. Belki de daha karar vermemiştir. Kısa bir aradan sonra Bonnie, kimse sana iş vermeyecek dedi. Seni seçmen lazım. Bana kendi yaptığın işi anlatsana. Belki ben de öyle bir işe başvururum. Bonnie'nin kaşları havaya kalktı ve bir şey söylemek üzereydi ki gülümseyerek başını iki yana salladı. Şimdi iş düşünmeyelim, sinemaya gidiyoruz. Aurora sinemasında biletlerimizi alarak önce bayanlar tuvaletine gitmemizi önerdi. Tuvaletteki bölmelerde işimizi bitirdikten sonra yan yana duran lavabolarda ellerimizi yıkadık. Bonnie pembe kadife el çantasının çıt çıtını açtı ve bana ellerime sürmem için bir şişe yağ verirken dudaklarını tekrar boyadı. Ellerin iyi değil dedi, hızla ovaladığım avuçlarıma eleştirel bir tavırla bakarak. Bunu söyleyen oldu mu hiç? Güzellik uzmanı söyledi, ev işi yaptığım için ellerim böyle. Bonnie'nin karşısında daha dikkatliydim. Lakshmi'ye daha rahat açılıyordum çünkü o bir Hintliydi. Bayanlar tuvaletinden çıkarken Bonnie hala kaygıyla ellerime bakıyordu. Anne, ellerin daha yumuşak olmasını ister. Peki ayakların nasıl? Birkaç gün öncesine kadar hep çıplak ayak yaşamıştım. Onun için ayaklarım bir mandanın toynakları kadar sertti. Bonnie'nin bu kaygıları bana çok tuhaf geliyordu ama sorgulamadım. Çünkü gördüğüm en uzun, en geniş kırmızı perdeyle kapatılmış bir sahnenin bulunduğu büyük sinema salonuna girmiştik. Sonra perde aralandı, ışıklar donuklaştı ve ekran aydınlandı. Önce sözcükler, sonra hareket eden şekiller göründü. Anında Karak Puru unutmuş ve Kaliforniya film yıldızlarının ve onların aynalar, avizeler ve hatta küçük kabarık tüylü köpeklerle dolu zarif evlerinin dünyasına gitmiştim. Ne kadar muhteşem ve inanılmazdı. Ama Rose Villa'daki yeni hayatım kadar değil. Film sona erdikten sonra dışarı çıkınca parlak ışık ve neredeyse unuttuğum Hindistan karşısında gözlerimi kırpıştırdım. Bonnie filmdeki bir şarkının bir bölümünü öyle yüksek sesle söylemeye başladı ki herkes baktı. Dikkatleri üstüne çekmişti ama aldırmıyordu. Sanki Jean Harlow olmak istiyordu. Büyük babamın yaşında görünen ince esmer bir adam bizi çekçeyle eve geri götürdü. Bonnie ona 3 anla verdi ama adam şikayet edince bir anla daha ilave etti. Cömert bir kızdı, kocaman bir yüreği vardı. Rose Villa'ya gelince çokidar endişeli bir yüzle Bonnie'ye doğru koştu. Miller sahip buradaydı ama gitti. Sizi görmek için bir saat sonra geri geleceğini söyledi. Kahretsin. Bonnie'nin kırmızı dudakları büzüldü. Acele etmek zorundayım. Sen de yukarı gelip hazırlanmama yardım etsen iyi olur Pam. Bonnie'nin bana gösterdiği bu kibarlıktan sonra ona yardım etmekten memnuniyet duyardım. Onunla birlikte odasına çıktım ve banyoya giderken yere fırlattığı giysilerini topladım. Bonnie'nin Lockwood'daki büyük öğrencilerin giydiklerine benzer iç çamaşırı giymesini bekliyordum. Sütyen, kombinezon ve göğüs kafesinden uydukların ortasına kadar inen kalın don. Bunun yerine uzun çorapları tutan bir jartiyer, bir sütyen ve çok küçük bir don atmıştı yere ve banyodan çıkınca bunların aynısının siyah renklilerini giydi. Al Mirah'taki kırmızı elbiseyi al, işte anahtar burada dedi bana. Anahtarı çevirdim, kapı açıldı ve crepe de chine, yani Çin ipeği dendiğini öğrendiğim kaygan ipekten V yakalı kırmızı bir elbise gördüm. Elimi zevkle kumaşın üstünde gezdiriyordum ki aşağıdan gelen bir bağırma sesi ikimizin de kulaklarını dikmesine neden oldu. Bana bir iyilik yaptı, gidip neler olduğuna bak diye mırıldandı Bonnie, ağzı saç tokalarıyla dolu halde. Ama anne, benim görünmemem gerektiğini söyledi. Bağıran sadece bir kadın, kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Arka merdivenden git, eğer merdiven sağındığından gizlice bakarsan kimse seni görmez. Hadi git. Elini sallayarak gitmemi işaret etti ve ben parmak uçlarıma basarak ve ahşabın gıcırdamaması için elimden geleni yaparak arka merdivenden indim. Sahanlığa çömeldiğim zaman bağıran kadının sade bir elbise giymiş, orta yaşlı bir Anglo-Hintli olduğunu gördüm. Anne sırtı bana dönük halde karşısında duruyordu. Bu da görünmeyeceğim anlamına geliyordu. İzlemek için yere oturdum. Anne dostça bir sesle konuşuyordu. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum bayan. Robinson diye araya girdi ziyaretçi öfkeyle. Leonard dün gece yine buradaydı. Eve getirdiği kötü kokudan biliyorum. Onu içeri almamalısınız. Üç çocuğumuz var ve biri de yolda. Faturaları zor ödüyorum. Ama o burada para saçıyor. Anne mücevherdi parmaklarını Bayan Robinson'ın omzuna uzattı ama kadın hızla geri çekildi. Anne elini indirdi. Bayan Robinson, keşke kocanızı tanısaydım da onunla konuşsaydım ama onu tanımıyorum. Karak burada pek çok restoran, taverna ve kulüp var. Belki demiryolu istasyonunun oradaki ucuz yerlerden birine gitmiş olabilir. Yalan söylüyorsun diye bağırdı Bayan Robinson tiz bir sesle. Leonard'ın uykusunda Doris dediğini duydum ve burada o isimde bir kız olduğunu biliyorum. Hem Karakbur demir yolunu aşağılama, o senin bu kanal evinden 1000 kat daha iyi. Bu kadının Ravana'nın kötü okları gibi anneye yağdırdığı hakaretleri duyunca büzülerek karanlığa çekildim. Kanal evi, bu ne demekti? Bu kadarı fazla Bayan Robinson. Annenin sesi Bayan Jameson'ınki kadar sertti. Çok idara seslendi ve adam gelip Bayan Robinson'ı bileğinden tutarak kapıya götürdü. Bu arada kadın ortalığı velveleye vermeye devam etti. Sonra kapı gürültüyle çarptı ve bir an sessizlik oldu. Tünediğim yerde Çovkidar geri dönene kadar bekledim. Bir çekçeye bindi dedi Çovkidar nefes nefese. Onu eve götürmesi için adama 5 anna verdim. Ve bu parayı geri almayı hak ettiğini mi düşünüyorsun diye sordu anne fare gibi ciyaklanarak. Bu sana bir ders olsun. Eğer bir daha birinin karısını içeri alırsam başını koparırım. Hemen usulca merdivenden çıkarak duyduğum kavga hakkında her şeyi Bonnie'ye anlattım. Leonard'ın hanımı olmalı. Bonnie ayağa kalktı ve elini düz karnının üstünde gezdirerek elbisesini düzeltti. Leonard, Bengal-Nagpur demir yolunda bir kondüktör. Hemen her zaman 2 haftada bir gelir ve kazandığı bütün parayı harcar. Ama anne kadına onun buraya hiç gelmediğini söyledi. Başka ne yapabilirdi ki? Önemli olan çirkin yarasayı kimse görmeden buradan çıkartmaktı. Buraya çok demir yolu çalışanı gelir. Ama neden geliyorlar diye sordum gittikçe gizemli hale gelen bu durum utangaçlığıma baskın gelirken. Neden hiçbir şey bilmeden yukarıda kalmam gerekiyor? Bonnie burnundan soluyarak şimdiye kadar aklı olan herkes anlardı dedi. Hiçbir şey bilmiyordum çünkü buraya ait değildim. Kendimi reddedilmiş hissederek bakışlarımı indirdim. Sonra Lucky'nin tavsiyesini hatırladım ve başımı kaldırarak ''Evet bu dünyaya yabancıyım'' dedim ve ''Sen bana anlatmadıkça da hiçbir şey bilemem.'' ''Öyle mi?'' dedi Bonnie hafif bir kahkaha atarak ve elini sallayarak kendisini izlememi işaret etti. Usulca Lucky ile Sakina'nın kapısını çaldı. Lucky yanıt verdi. Üstünde kombinezonu ve bluzu dışında hiçbir şey yoktu. Telaşlanarak ''Sakın benim için birinin geldiğini söyleme'' dedi. ''Daha kaygılanmana gerek yok tatlım. Lotus Suite'inde kim var?'' Lucky ince omuzunu silkti. ''Nati ile askeri karargâhtan bir adam galiba.'' ''Oo!'' Bonnie yere eğildi ve yatak odasının ortasında çiçekli halının ucunu tutup kaldırdı. Parmağını dudaklarının üstüne koyarak bana uyarırcasına baktı. Sonra ahşap zeminden küçük bir tahta parçasını kaldırarak yaklaşmamı işaret etti. Gözetleme deliği aşağıdaki yatak odasının tavanında asılı pervaneye yakındı. Sürekli dönen pervane görüşü engelliyordu. Ama çarşafların bir kenara atıldığı çok büyük bir yatağın bir bölümünü görebiliyordum. Bir adamın sırtını gördüm. Geniş, açık tenli ve yer yer lekeli. Sırtın iki yanında çıplak, altın rengi kol ve bacaklar vardı. Bunlar Nettie'nin bacakları olmalıydı. Çünkü adama sevgi dolu sözler söyleyen gırtlaktan gelen bu ses Nettie'nindi. Gözlerimi kırpıştırarak geri çekildim. Bu şeyi, bunun ne olduğunu bilemiyordum zira şoke olmuştu. Görmek başımı döndürdü. Arkama baktım ve Bonnie ile Lucky'nin sessizce güldüğünü gördüm. Hiç şaşırmamışlardı. Bunun ahlaksızlık olduğunu düşünmüyorlardı. Bir anda hepsinin bunu yaptığını anladım. Bir eş gibi davranıyorlardı. Adamlar bunun için onlara para veriyor olmalıydı. Bayan Robinson'ın öfkelenmesi boşuna değilmiş. Kadın kanal ev değil, genel ev demişti. Benim bilmeden başvurmak istediğim Bonnie'nin işi bu muydu? Bonnie, ben sahip. Aşağıda şarkı söylemen isteniyor diye koridordan premiye atanın yumuşak sesi geldi. Moni tahta parçasını yerine koydu, halıyı yerine serdi ve sonra ipek sarisini hışırdatarak gitti. En azından parası iyi. Mücevher kutusunu karıştıran Lucky, renkli kristallerden yapılmış bir kolye çıkarttı. Ben tapınaktayken de bunu yapmak zorunda kalmıştım. Ama bunun için bana para verilmedi ve kimseyi reddedemiyordum. Rose Villa'da kötü adamlar, bir daha kabul edilmez ve bizi hastalıktan koruyan Doktor De Cruz'umuz ve diğer bütün diğer belalardan koruyan Amir Howard'ımız vardır. Ama ben bunu yapamam. Daha bir erkeğin yüzüne bakıp merhaba bile diyemiyordum. Nasıl birinin yanında çıplak durabilirdim ki? Aklımın almadığı sadece bunu yapmak değildi. Böyle ahlaksız bir şeyi yapmanın utancı da benim için anlaşılmazdı. Evli insanlar birbirlerine böyle dokunurlardı. O kadar çocuğun ve ninemle dedemin olduğu küçük kulübemizde bile annemle babamın arasında böyle bir şey yaşandığını hiç görmemiştim. Küçük erkek kardeşimi yapmayı nasıl becerdikleri şaşılacak şeydi. Ve eğer Pankaj benim bu kadar alçaldığımı öğrenirse mektuplarımın hepsini yakardı. Senin hiçbir şey bilmemen erkekleri memnun edecek. Uzun bir süre bu halini devam ettirmelisin. Lucky üstünde zarif altın rengi desenler olan mor ipek bir sari çıkardı. Bu gece için mükemmel bu. Müşterilerimden bazıları tapınak bakiresi olduğumu hayal etmeyi sever. Başlarının etrafında tütsü dolaştırmanı ve ayaklarına dokunmamı isterler. Kafası karışık zavallı adamlar. Kafası karışık olan onlar değil diye düşündüm. Kızların bu yabancılara sanki evliymişler gibi davranması yanlıştı. Ama arkadaşlarım bundan şikayet etmiyordu. Aslında Bonnie bankaya o kadar çok para yatırdığı için gurur duymuştu. Ve ben de o paranın her rupisine gıpta etmiştim, hala da ediyordum. Ailemin ölmesinin iyi olduğunu düşündüm. Bu günah evine girerek onlara verdiğim utancı yaşamak zorunda kalmayacaklardı. Bayan Rachel'ın meçhul bir kızın yapabileceği tek iş olduğunu söyleyerek benimle alay etmesini hatırladım. Ondan ne kadar nefret etsem de beni zavallı aptal bir maymunu kaptanların kafesine sokacak acizliği önceden tahmin etmişti. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 149.